Ayrım 48.
Reid Berkeley ile Hume'un Locke'un öğretisinden türetilebilecek maddi sonuçları çok güzel çıkardıklarını söyler. Nitekim bunlardan ilki Berkeley, maddi dünyanın varlığını ortadan kaldırmış, ikincisi de yani Hume, hem her türlü tözü hem de nedenselliği yatsımıştır. Bu iki sonuç tutarlı olunursa Locke'un öğretisinden gerçekten de çıkarılabilir. Ancak Reid'e göre bu sonuçların ikisi de yanlıştır. Dolayısıyla sonuçların kendileri Locke'un öğretisinin yanlış olduğuna en inandırıcı kanıtlardır. Locke'un asıl yanıldığı nokta ruhu bir tabula rasa, boş bir levha üzerine hiçbir şey yazılmamış bir kağıt sayması, onda başlangıçta hiçbir şeyin bulunmadığını kabul etmesidir. Onun için Reid her şeyden önce çağrışım psikolojisiyle savaşır. Çünkü bu psikolojiye göre yapılacak şey duyuların sağladığı yalın çöreklerden ruhumuzda karmaşık formları meydana getiren mekanizmayı aydınlatmaktadır. Gerçi Reid'e göre de yargılarımızla tasarımları birbirine bağlarız. Bu yargıları sonra çözümleyip öğelerine ayırabiliriz. Ancak bununla bu elde ettiğimiz öğelerin çağrışım psikolojisinin inan verdiği gibi temel öğeler olduğu tanıtlanmış olmaz. Bir takım yargılarda kurucu parçalara kadar inmek elbette olabilir. Ama öyle bir takım yargılar da var ki bunlar bizde bir bütün olarak meydana gelirler. Oluşlarını görebilmek için bu gibi yargıları sunni olarak parçalayamayız. İşte Reid bütün öğretisini bu ana düşünce üzerine kurar. İnsan ruhunda asli, orijinal olan yargılar vardır. Bir ahlak duygusunun, bir estetik zevkinin olduğu gibi. Bununla da Reid, Locke'un tabula rasasını kaldırmış, bunun yerine ruhta baştan beri bulunan asli bir yargı yetisini koymuştur. Ona göre bu yeti olmadan güvenilir bir bilgi teorisi kurulamaz. Çünkü doğruyu yanlıştan ayırt eden bu yetidir. Nasıl ki iyiyi kötüden ayıran da ahlak duygusudur. Bundan dolayı Reid, ruhtaki gibi asli olan yargıları aramayı başlıca bir iş olarak anlar. Bu yargılar da ancak iç deneyde bulunabilirler. Bunlar bilincin temel olguları, dolayısıyla sağduyunun konularıdır. Sağduyu kavramı aynı zamanda Reid'in araştırmalarının sınırını da gösterir. Onun bilmek istediği ortalama bir insan sağduyusu ile nesnelerin bağlantısını nasıl biliyor sorusudur. Bundan ileriye varıp sağduyu eleştirmez. Sağduyunun yargıları birer ön yargı mı? Bunu sorup araştırmaz. Ona göre bu yargılar zihnin içgüdüleri gibidir. Onları oldukları gibi almak, doğruluklarından şüphe etmemek gerektir. Bunlara aykırı olanlar yanlıştır, saçmadır. Örneğin tözlerin olduğu gibi bir cisimler dünyasının var olduğu, olayların aralarında neden etki bağı ile birbirine bağlı oldukları düşünceleri asli yargılardandır. Başlıca Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde, İngiltere, Fransa ve Almanya'da gelişip buraların yapı ve geleneklerine uygun biçimler alan aydınlanma felsefesi en aşırı, en radikal sonuçlarına Fransa'da varmıştır. Bu da o zamanki Fransa'nın politik sosyal durumuyla açıklanabilir. O sıralarda bu ülkenin kilise ile mutlakiyetçi yönetimi desteklediği orta çağ artı bir sosyal düzeni vardı. Yalnız ta Rönesans'tan beri gelişen yeni eğilimler bu yapıyı da çatışma ve gerginliklere sürüklemişti. Fransız aydınlanması radikal düşünceleriyle bu gerginliği son sınırına kadar vardırmış, sonunda ipin kopmasına yani Fransız devriminin patlamasına yol açmıştır. Daha çok sakin bir bilimsel araştırma havası içinde gelişen İngiliz aydınlanma felsefesine karşılık Fransız aydınlanma felsefesi şimdiye kadarki anlayış ve görüşleri kıyasıya yıkmak isteyen bir savaş felsefesidir. Kışkırtıcıdır, inkarcıdır, göreceği işte kendisine büyük güveni olduğu için de dogmatiktir. Bundan dolayı aydınlanmanın karakteristiği olan çizgilerin en kesin gerçekleşmelerini Fransa'da buluruz. Bunlardan örneğin bilgiyi geniş çevrelere yaymak, halka indirmek eğilimini anlarsak bunun en çok Fransa'da gerçek olduğunu görürüz. Bilimin ödevinin toplumu aydınlatmak olduğunu açıkça ileri süren, bu ödevi bu doğrultuda bilerek yerine getirmek isteyen ilkin Fransız aydınlanmacıları olmuştur. İngiliz aydınlanmasında bu amacı öyle pek açık bir biçimde işlenmiş olarak bulamıyoruz. Fransa'da bu eğilimi gerçekleştirenler başta Voltaire olmak üzere Fransız ansiklopedistleridir. Esasen ansiklopediler bilgileri geniş çevrelere yayma işinde karakteristik bir fenomendir. Fransız aydınlanma düşüncesinin oluşmasında payı olan motifler belirtmek istenirse bunlar şöyledir. 1. Fransız geleneğinin kendisinde bulunanlar Montaigne'den gelen bir şüphecilik ile Descartes felsefesinin yerleştirmiş olduğu matematik düşüncedir. 2. Dışarıdan gelen etkilerin başında İngiliz felsefesini saymak gerekir. İngiliz felsefesinin Fransa'ya geçmesine aracılık edenlerin başında Montesquieu ile Voltaire yer alırlar. Gerek onlarla, gerekse başka yollarla Locke'un öğretisi, İngiliz deizmi, İngiliz ahlak felsefesi, çağrışım psikolojisi, Hume'un düşünceleri Fransa'ya gelmiş ve burada belli bir renk alarak benimsenmişlerdir. Bu renkleriyle bu düşünceler Fransa'da İngiltere'deki orijinallerinden çok daha cesur, çok radikal ve sert olan biçimlere bürünmüşlerdir. Bir de lojik karakterle Fransız dilinin bu düşünceleri açık ve aydınlık olarak formüllemesi etkilerini büsbütün arttırmıştır. Nitekim aydınlanmanın dünya görüşü Avrupa'nın öteki yerlerine o zamanlar aydınlar için genel bir kültür dili olan Fransızcanın bu formülleriyle yayılacaktır. Aydınlanmanın Fransa'dan çıkmış olduğu sanısı buradan gelecektir. Condillac Fransız aydınlanmasının temellerini bilgi teorisi ve psikolojisi bakımından işleyenlerin başında Etienne Bonnot de Condillac 1715-1780 gelir. Bir rahip olan Condillac sakin ve sessiz bir düşünür. Önceleri Locke felsefesinin çerçevesinde kalmış, insan bilgisinin kaynağı üzerine deneme adlı yapıtında Locke'un empirizmini yurttaşlarına sistematik bir biçimde tanıtmıştır. Bundan 3 yıl sonra yayınlanmış olan bir başka yapıtında sistemler üzerine incelemede Locke'un öğretisini Malebranche, Spinoza ve Leibniz'e karşı savunmuştur. Ancak duyumlar üzerine inceleme adını taşıyan ana yapıtında Locke'dan ayrılarak etkisi çok büyük olmuş olan kendi öğretisini geliştirmiştir. Condillac'ın bilgi teorisi her şeyi deneyden türetmek yolunda yapılmış olan en radikal denemedir. Öyle ki burada deneyin kendisi bile edilgin bir şey diye anlaşılır ama yine de deney temeli üzerinde bir bilimin olabileceği gösterilir. Condillac'ın öğretisi açıklık ve yanlışlığı yüzünden büyük etki kazanmış, bir aralık okul ve üniversitelerde Descartes'ci felsefenin yerini almıştır. Fransız devrimi sıralarında ve sonra Napolyon döneminde öğretiminde resmi felsefe olmuştur. Locke'un bilgi teorisi Condillac için de çıkış noktası olmuştur. Locke'un iç deney ile dış deney arasında yapmak istediği ilke ayrılığı kendisinden sonra bir derece ayrılığa indirilmişti. Nitekim Berkeley böyle yapmış, dış duyumu iç duyumun en aşağı bir formu saymıştı. Aynı şeyi yalnız öbür ucundan olmak üzere Condillac da yapmıştır. Yani Berkeley'in tersine olarak dış duyumu temel diye alıp iç duyumu bunun oluşturduğu bir şey haline getirmiştir. Bunun için Condillac ruhtaki bütün olayları, bütün düşünce, istenç, duygu ve içgüdü olaylarını duyuların sağladıkları duyumlardan genetik olarak türetmeye, ruhta bütün olup bitenlerin kılık değiştirmiş duyumlar olduğunu göstermeye çalışmıştır. Ruhun bütün görevleriyle birlikte nasıl her şeyin dışarıdan duyumlarla edindiğini açıklamak için Condillac kendisine birbiri arkasından duyu organları kazandıran bir mermer heykel tasarlar. Sonra da bu duyu organlarının sağladığı duyumlardan ruhta nelerin meydana geldiğine bakar. Heykelin edindiği ilk ve biricik izlenim örneğin gül kokusu olsaydı ruh gül kokusundan ibaret olacaktı. Birbiri ardından çeşitli duyu organları ile donatılan bu heykelde türlü ruh fenomenlerine nasıl oluştuğu için bir iki örnek. Çeşitli izlenimlerden biri kuvvetli ise ağır basıp ötekileri arka planda bırakıyorsa ruh buna yönelir. Böylece dikkat adı verilen fenomen meydana gelir. Karşılaştırma, yargı, iki duyum aynı zamanda bulunuyorsa oluşurlar. Hatırlama bir izlenimin etkisinin uzun sürmesinden başka bir şey değildir. Soyutlama bir duyumu öteki duyumlardan soyup çıkarmadır ve benzeri. Condillac'a göre bir duyumda hep iki yön vardır. Bir tasarım bir de duygu ile bundan doğan bir isteme. Bundan dolayı duyumlardan hep iki sıra ruh hali gelişir. Teorik yönde dikkat, hatırlama, ayırt etme, karşılaştırma, çıkarsama, hayal etme, soyutlama, pratik yönde ise tutku, sevgi, nefret, umut, korku, bir de ahlaki istenç meydana gelir. Heykel örneği üzerinde Condillac'ın anlattıklarının özeti, ruhun, benim, bir duyumlar bütün olduğudur. Ruhtaki bütün yetiler, formlar hep duyumların işlenmesinden, işlenip kılık değiştirmelerinden oluşmuşlardır. Condillac en aşırı bir sensüalisttir ama çok kere sanıldığı gibi materyalist değildir. Bu çeşitten bir sensüalizmden materyalizme çıkan yol yakın olmakla birlikte madde Condillac'a göre duyumlayamaz, düşünemez, bölünebilen ve yer kaplayan bir şeydir. Ruhun ise birliği vardır. Duyumlayabilmek, düşünebilmek için onun bu birliği gereklidir. Duyumların içinde işlenebileceği bir dayanak töz olmalıdır. İşte böyle bir şey olan ruh Condillac'a göre maddi değildir. Fransız materyalistleri 18. yüzyılın Fransız materyalistleri ise özellikle ruhun maddi nitelikte olduğunu ileri sürerler. Fransız aydınlanmasının anmaya değer bir düşünce çığırı da materyalizmdir. 18. yüzyıl Fransız materyalizmini oluşturan etmenlerin başında Gassendi'nin atomculuğu, Hobbes'un materyalizmi bir de bu yüzyıllardaki doğa bilimlerinin bir takım araştırmaları gösterilebilir. Kendisi de bir Fransız düşünür olan Gassendi, Pierre Gassendi, 17. yüzyılda Demokritos ile Epikritos'un atom öğretisini orta çağdaki bozulmuş formundan kurtararak gerçek görünüşünü ve değerleriyle ortaya çıkarmıştı. Aydınlanmada İngiliz felsefesi ve bilimine yönelmesi Fransız düşüncesine Hobbes'un materyalizmini de yakından tanıtmıştı. İşte bütün bu öğeler 18. yüzyıl Fransız materyalizminin kurucusu sayılan Julien Auffray de Lamartine 1709-1751 birleşip yeni bir materyalist öğreti olarak biçim kazanmıştır. Bir askeri hekim olan Lametri, Histoire Naturelle de l'Homme, Ruhun Doğal Tarihi adlı yapıtındaki düşünceleri yüzünden yerinden olup Hollanda'ya sığınmış, birkaç yıl sonra yayınladığı Makine İnsan adındaki kitabın yarattığı tepki ve kızgınlık dolayısıyla buradan Prusya'ya kaçmak zorunda kalmış, burada kendisini o zaman Prusya Kralı Büyük Frederick korumuştur. Hollanda'dayken birlikte çalıştığı Hollandalı hekim Boerhaave'ın da üzerinde büyük etkisi olmuştur. Bir Spinozacı olan bu Hollandalı hekim, organik hayat ile ruhi hayatı birbirlerine paralel olarak inceliyor, birincisindeki değişikliklere ikincisinin de bağlı olduğunu kabul ediyordu. İşte Lametri'nin de antropolojik materyalizmine bu anlayış çıkış noktası olmuştur. Bir yandan da Descartes'in mekanist doğa felsefesini benimseyen Lametri, bu felsefede tutarlı olarak sonuna kadar götürülürse doğada bir teolojiye hiçbir şekilde yer kalmaz. Burada bütün olup bitenler çarpmalara bağlanabilir. Dolayısıyla geride madde ile onun hareketlerinden başka bir şey kalmaz diye düşünür. Ustası Descartes bunu papazlardan korkusunu açıkça söyleyememiş, şimdi öğrencisi bunu açıkça söylemek cesaretini kendine bulmaktadır. Lametri, Descartes'in hayvanları birer otomat saymasında çok doğru bulur. Yalnız bunu insan içinde ileri sürmekten çekinmek için sebep yok. Bu anlayışını desteklemek yolunda Lametri, insan ile hayvan arasındaki bir nitelik ayrımı bulunmadığını, buradaki ayrımın yalnız bir derece ayrılı olduğunu tanıtlamaya çalışır. Beyin üzerinde yapmış olduğu gözlemlerin ona ruhun fiziki organizmaya bağlılığını göstermiş olduğuna inanır. Onun için şimdiye kadar bilinememiş olan, bundan sonra da tek başına bilinemeyecek olan ruhu, bedeni çıkış noktası olarak incelemek gerektiğini ileri sürer. Ona göre ruhta bulunan her şey bir şekilde bedenden geçmiştir. Bir çocuğu kendisine hiçbir şey öğretmeden baştan beri tam bir yalnızlık içinde büyütürsek, bu çocuk sonunda bütün bildiklerinin duyulardan gelmiş olduğunu bulacaktır. Duyularla edinilmiş bu bilgileri incelediğimizde de duyuların bize doğa filozoflarının sözünü ettikleri o cansız, şekilsiz maddeyi değil de canlı, hareket halinde bulunan, belli formları olan maddeyi tanıttığını görürüz. Yaptığı birçok araştırma ve deneyimlerle organik hayatın da mekanik nitelikte olduğunu göstermeye çalışan Lametri'nin ama asıl göz önünde bulundurduğu, duyan, düşünen, isteyen ruhun da maddenin bir parçası olduğunu ortaya çıkarmaktır. Ona göre ruh, bedenin öteki görevleri arasında bir görevdir ve bu görevin organı da beyindir. İnsanın düşünebilmesi ona hayvanlar karşısında bir üstünlük kazandırmıştır. Ama insan ruhunun bu yüksek gelişmesi beynin kıvrımlarının çok incelmiş olmasındandır. Bu da insana geniş bir hatırlama yetisi kazandırıp onun bu oyuna daha iyi yetişmesini olanaklı kılmıştır. Kozmolojik olmaktan çok antropolojik olan Lametri'nin materyalizminde madde, Descartes'te olduğu gibi yalnız bir uzam değildir. Maddede hareket gücü ve duyumlama yeteneği vardır. Bunlar maddenin temel nitelikleridir. Bundan dolayı Lametri, Descartes'e karşıt olarak hayvanlar içinde duyma ve düşünmeyi kabul eder. Maddi doğada sert karşıtlıklar değil, geçişler vardır. Bu geçişler, bu basamaklar olmuş bitmiş formlar olmayıp en aşağı formlardan en yükseklerine doğru ilerleyen bir gelişmenin öğeleridir. 18. yüzyıl Fransız materyalizmini bir sistem haline getiren, aslında bir Alman aristokratı olan, genç yaşında Paris'e gelip yerleşen Paul Henri Baron d'Holbach'tır. 1723-1789. Onun önce takma bir adla çıkan Sistem de la Nature, doğal sistemi adındaki yapıtı, materyalizmin incili sayılır. Yapıtın meydana gelmesinde Diderot ile matematikçi Lagrange'ın da payları vardır. Bu yapıt materyalizmi sistemleştirmiş ama ortaya yeni bir düşünce koyamamıştır. O dönem için önemi spiritüalist ve dualist felsefelerle şiddetle savaşması, bunların gerek teori gerekse pratikte ne kadar zararlı olduklarını büyük bir ısrarla belirtmesidir. Yapıttan birkaç düşünce, maddi doğa cansız, edilgin, kendi kendine hareket edemez olsaydı, o zaman Tanrı gibi, ruh gibi manevi nedenlere başvurmak gerekli olurdu. Ama doğa kımıldayıp duran bir şeydir. Hareket maddenin temel niteliğidir. Manevi nedenleri işe karıştırmak olsa olsa bilgisizliğimizin bir belirtisidir. Nerede doğal neden bulamıyorsak orada işin içine hep Tanrı ile ruhu karıştırırız. Bu ise ilkel insanın doğa olaylarını cinleri, perileri işe karıştırarak açıklamasından arta kalmış bir şeydir. Ruhun beynin bir niteliği olduğundan başka bir şey bilemiyoruz. Beyin bu niteliği nasıl edinmiş? Holbach'a göre bu nitelik canlı varlıklara özgü bir düzenlemenin ürünüdür. Bu düzenleme sayesinde canlı varlığa alınan cansız, duygusuz madde cansız olmaktan çıkar. Duyma yeteneğini kazanır. İnsan organizmasına alınıp özümlenen süt, ekmek, şarapta da hep böyle olur. Düşünme bir molekül hareketidir. Tıpkı beslenmeye, büyümeye temel olan hareketler çeşidindendir. Bütün bu hareketler elbette bilmecedir ama manevi bir töz kabul etmekle de bilmeceyi çözmüş olmayız. Onun için ruhun kendisini etkileyen maddi nedenler yüzünden hareket edip değiştiğini bilmekle yetinelim. Bu bize ruhun etkinlik ve yetilerinin maddi olduğu sonucunu çıkarmak hakkını verir. Bütün bilim fiziktir, ahlak bile. Voltaire. Fransız aydınlanmasının asıl önderi, yazar ve filozof Voltaire'dir. Fransız aydınlanmasının gelişmesini sağlayan, hızını kazandıran İngiliz felsefesini Fransa'ya getiren, büyük yazarlığı ile bu felsefenin düşüncelerini memleketine benimseten başlıca Voltaire olmuştur. O İngilizler üzerine mektuplarında yurttaşlarının önüne yeni bir doğa felsefesini, yeni bir toplum düzenini sermiştir. Kara Avrupa'sında İngiliz düşüncelerini aşılayan, Newton'un mekanist doğa sistemini, Locke'un empirist felsefesi ile İngiliz deizmini yakından tanıtan bu mektuplar, Avrupa'nın kültür tarihinde bir dönüm noktasıdır. François-Marie Voltaire 1694-1778 Paris'te doğdu. Hukuk okudu. 1726-1729 yıllarında Londra'da bulundu. Paris'e döndüğünde İngilizler üzerine mektuplarını çıkardı. Yapıt yasak edilip yakıldı. Bundan sonra birkaç yılını Çile'de geçirdi. Kendisine ün ve saygı kazandıran felsefi ve edebi yapıtlarının büyük kısmını burada hazırladı. Prusya Kralı Büyük Frederick'in kendisini ısrarla çağırması üzerine Berlin'e gidip burada 3 yıl kaldı. Bundan sonra İsviçre'ye yerleşti. Buradan kiliseye karşı savaşması, baskı görenleri desteklemesi onu bütün Avrupa'nın gözünde insanlığın büyük dostu yaptı. 84 yaşındayken Paris'e döndüğünde krallar gibi karşılandı. Felsefi yapıtları. Yukarıda sözü geçen İngilizler üzerine mektuplar söylendiği gibi bu mektuplarında Voltaire yurttaşlarına İngilizlerin yeni dünya görüşünü, yeni siyasi sosyal kurumlarını tanıtır. Eser din ve politik düzen bakımından tehlikeli görüldüğü için yasak edilip yakılmıştır. Newton felsefesinin öğeleri bu yapıtıyla da Voltaire yeni İngiliz biliminin büyük bir başarısını tanıtır. Yeni doğa biliminin Kopernikus ile başlayan gelişmesinin doruğu olan Newton'u bütün Avrupa'da popüler yapan bu yapıt olmuştur denilebilir. Felsefe sözlüğü bilgisiz filozof Voltaire dünya ve hayat anlayışını bu iki son yapıtta özetlemiştir. Ulusların töreleri ve ruhu üzerine deneme, tarih ve kültür felsefesi bakımından önemli yapıtı. Tarih felsefesi terimi olarak ilk bu kitapta kullanılmıştır. Voltaire dar anlamıyla bir filozof değildir. Daha çok yeni bir dünya görüşü için ihtirasla savaşan sanatçı bir yazardır. Görüşlerinin felsefe bakımından bir derinliği, özgünlüğü yoktur. Böyle olmakla birlikte Fransız aydınlanması üzerinde bu aydınlanmanın başlaması ve gelişmesi üzerinde etkisi çok büyük olduğundan hayat anlayışına temel olan bir iki teorik düşüncesini görmek yararlı olacaktır. Voltaire bilgi anlayışında esas bakımdan Locke'a bağlıdır. Locke'un bilgi öğretisini Fransa'ya asıl getiren, bu öğretiye ilkin dikkati çeken Voltaire olmuştur. O Locke'dan daha enerjik olarak bütün tasarımların dış duyumlardan geldiğini ileri sürer. Bununla Locke'un öğretisinden ileri bir sensüalizm geliştiren Condillac'a ve İngiliz çağrışım psikolojisine Hume yaklaşmış olur ve metafizik problemleri hep bu bakımdan inceler. Locke tözü bilemeyiz demekle felsefesinin materyalizme kaymasını önlemişti. Voltaire töz anlayışında da cesaretle ileri gider. Ona göre düşünen töz ile yer kaplayan tözün aynı şey olmaları pek olası. Ben bir bedenim önermesi Descartes'in düşünüyorum önermesi kadar kesin bir bilgidir. Ruh bedenle bir rastlantı olarak birleşmiş olan, ondan bağımsız, başlı başına olan bir töz olamaz. Bu bir soyutlamadan, realiteden bir parçayı zorla ayırıp ona keyfi olarak başlı başına bir varlık yüklemeden başka bir şey değildir. Yalnız bunu söylemekle Voltaire materyalizme sapmış olmaz. Çünkü ona göre gerçi ruhun görevleri bedene bağlı ama bu yüzden beden ile ruh aynı şey olamazlar. Ruh organizmaya bağlılığı yanında kendine özgü bir yapısı da vardır. Her var olan şey hem maddi hem de ruhi niteliktedir. Bu iki yönü birbirine karıştırdıklarından dolayı Voltaire materyalistler ile bu arada özellikle de Lamatri ile ve materyalistlerin ateizmleriyle şiddetle savaşır. Ansiklopedistler. Fransız aydınlanmasının çeşitli düşüncelerinden her birinin kendine göre etkileri olmuştur. Ancak asıl büyük etki bu ayrı ayrı düşüncelerin bir arada toplanmasından doğmuştur. Bu düşüncelerin bir araya gelmesini sağlayan da Fransız aydınlanmasının en özgür başarısı sayılabilecek olan Fransız ansiklopedisidir. Ansiklopedinin birinci cildi Açıklamalı Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Ansiklopedisi ya da Sözlüğü adı altında 1751 yılında yayınlanmış ve 35 cilt olarak 1780 yılında tamamlanmıştır. Fransız ansiklopedisi yeni felsefe ve bilim düşünceleri ve bilgilerini Avrupa ölçüsünde yaymış, sosyal sınıfların idelerini birbirine tanıtmakla genel bir eğitime yol açmıştır. Bilgi görüşü bakımından ansiklopedi başlıca empirizme, bunu Fransa'da almış olduğu sensüalist biçime dayanır. Metafizik görüşü bakımından da başlangıçta septik olduğu, sonraların materyalizme kayar gibi olduğu söylenebilir. Çok yayılmış olduğundan kilisenin görüşlerini epey sarsmıştır. Açık, anlaşılır ve aydınlatıcı bir düşünüş başlıca özelliğidir. Amacı gelenek ve göreneğe bağlı inançları ihtiyatlı, örtülü deyişlerle sarsmaktır. Burada her türlü inanç anlatılır ama hepsinden de şüphe edilir. Ansiklopediyi çıkaranlar ya da ona yazı yazanlar bütün bunları dile getirmeyi pek çok iyi başarmışlar, yeni düşüncelerin devrimci gücünü bir araya getirmeyi de çok iyi bilmişlerdir. Ansiklopediyi yaratanlar arasında Voltaire, Rousseau, Holbach ve benzeri gibi 18. yüzyıl Fransız düşüncesinin en ileri gelenleri vardır. Ama ansiklopedinin meydana gelmesinde en büyük payı olanlar ilk yayımcısı D'Alembert ile onun çekilmesi üzerine yayınlama işini üzerine alan Diderot'dur. Jean D'Alembert 1717-1783 büyük bir matematikçidir de. Felsefe için önemi ansiklopediye yazdığı yapıtın genel görüşünü belirten ön söz dolayısıyladır. Burada D'Alembert bilgi dünyasını tamamıyla Francis Bacon'ın bilimleri sınıflamasına ve yöntemine bağlayarak betimler. Locke'a dayanarak ansiklopedinin görüşünü deney bilgisinin dışına çıkarmaz. Deney dışına çıkan bilgiler bakımından ansiklopedi septiktir. Ne ruh ne de madde üzerine açık ve seçik olan bir bilgimiz var. Nesnelerin özü bize kapalıdır. Dünyanın gerçekte duyularla bize göründüğünden başka türlü olması çok olasıdır. Ansiklopedi sonra Diderot'un yönteminde materyalizme kaydıkça D'Alembert'in şüpheciliğinden uzaklaşarak ona yabancılaşmıştır. Ansiklopedistler arasında en ilgi çekicisi, düşünceleri bakımından en zengini Denis Diderot'tur. 1713-1784. Önce rahip olacaktı ama hukuk okumuş, sonunda da serbest yazar olmuştur. Diderot, yüzyılın büyük düşünürlerini büyük bir anlayış ve kavrayışla izleyip benimser. O dönemin hemen hemen bütün ileri gelen düşünürleriyle tanışır. Onlarla yakın ilgiler kurar. Onun bütün Fransız aydınlanmasını kendisinde yansıtan bir düşünür olduğu söylenebilir. Yalnız ilgilerinin çok yanlı olması yüzünden düşüncesinde birlik yok. Önce teizme inanmakla başlamış, şüpheci deizmden geçmiş, buradan naturalizme atlamış, sonunda materyalizme çok yaklaşan bir panteizme varmıştır. Bu dağınık düşünce felsefe için pek de orijinal değil. Fransız aydınlanması yeni düşüncelerinden hemen hiçbirini Diderot'a borçlu değildir. Bununla birlikte o dönemin en önemli düşünürüdür çünkü durup dinlenme bilmeyen gelişmesinde çevresindeki dağınık düşünceleri bir araya toplamış, bunları en güzel, en etkili bir biçimde dile getirmiştir. Diderot 18. yüzyıl devrimci ruhunun doruğudur denilebilir. Geniş anlamıyla aydınlanmanın başlıca idelerini ilkin Rönesans ortaya koymuş, 17. yüzyıl bunları düzenleyip sistemleştirmiş, klasik aydınlanma çağı olan 18. yüzyılda bu ideleri enerjik bir şekilde işleyerek mantıki sonuçlarıyla yaymış, hayata mal etmiştir. Bir bakımdan diyebiliriz ki 18. yüzyıl felsefesi daha çok hazır bulduğunu işleyen bir düşüncedir. Bu hazır bulduğu ile yetinmeyi, onu yalnız benimseyip bundan pek ileri gidememeyi de en çok Alman aydınlanmasında görebiliriz. Alman aydınlanmasının hemen hemen hiç özgür olmayışı, başlıca idelerini İngiliz ve Fransız aydınlanma felsefelerinden devşirmesi Alman tarihinin kaderiyle ilgilidir. Reformasyonun çıktığı yer ve büyük bir din akımının yarattığı çok uzun süren kargaşalıkların ağırlık merkezi olan Almanya, bu arada Avrupa'da oluşan büyük kültür sürecine katılamamıştı. Bundan dolayı Rönesans yüzyılında Nicolaus Cusanus, Kopernikus, Kepler ve Jacob Böhme ile yeni düşüncenin gelişmesinde yer alan bu ülkenin 17. yüzyıl büyük bir kısmında bu düşüncenin yaratmalarında payı olamamıştır. Ancak 17. yüzyılın ikinci yarısında Leibniz'in yetişmesiyle Almanya yeni çağ felsefesine ilk büyük düşünürünü vermiştir. Çok yanlı felsefesinde Leibniz yurttaşlarına yeni felsefenin bütün başarılarını tanıtmış, kendisinden sonraki Alman felsefesinin bu arada Alman aydınlanmasının da gelişmesi üzerinde büyük etkisi olmuştur. Leibniz'in felsefesi Alman aydınlanmasında iki ayrı doğrultuda ele alınmıştır. Bir yandan Leibniz'in karşıt görüşleri uzlaştıran, her şeyi uyumlaştıran tutumlu popüler anlatışlarla geniş çevrelere benimsettirilmiş, edebiyata geçirilmiş, öbür yandan da Alman üniversitelerindeki bir okul felsefesi çerçevesinde özellikle yöntem anlayışı işlenmiştir. Ancak bu arada bilgi anlayışını en son şekliyle anlatan yapıtı, insan anlığı üzerine yeni denemeler ortada olmadığından eser ancak 1765 yılında yayınlanmıştır, Leibniz felsefesinin yöntem görüşü tek yanlı olarak geliştirilmiştir. Leibniz felsefesinde 17. yüzyılın büyük bir karşıtlığını, rasyonalizm ile empirizm arasındaki ayrılığı bir uzlaşmaya vardırmayı denemişti. Alman aydınlanmacıları ise bu iki çığır arasında yeni bağdaşamaz sert bir karşıtlık görür olmuşlardır ve bu iki çığırdan biri ya da öteki doğrultusunda ilerlemelerine göre Alman aydınlanması da değişik şekiller almıştır. Yalnız Leibniz'in rastlantılı doğrular saydığı deney bilgileri, olgunun doğruları bu arada gittikçe ağır basmaya başlayacak, sonunda Leibniz felsefesinin rasyonist niteliğini sarsmışlar, bu gelişme Fransız ve İngiliz düşüncelerinin gittikçe artan etkileriyle de ayrıca desteklenmiştir. Almanlar o zamanki politik, sosyal ve edebi ilgileri yüzünden önce Fransız aydınlanmasının etkisi altında kalmışlar, ancak sonraları İngiliz orijinallere yönelebilmişlerdir. Çok yanlı çeviri çalışmaları empirist görüşlerin geniş şekilde benimsenmesine yol açmış, sonunda Almanya'da Descartes'in yerini tamamıyla Locke almıştır.